Ayrım 38.
Madem ki Akın ortalarda yok, gece eve gelmemiş, kimse nerede olduğunu bilmiyor. Elbette o içinde bir yerinde açılmış hınzır bir delikten böyle paldır küldür boşalır gider. Akın oğlu ve yaşama sevinci, övündüğü ve güvendiği tek şey. Annesinden durumu öğrenir öğrenmez beyninde bir saplantı. İbrahim, İbrahim yaptı bunu, bir başkası yapamaz. Böyle kalleşçesine oğlumu kaçırıp beni vuracak, işe polis karıştırmayacağımı biliyor. İbrahim mi? Evet İbrahim. Akın söz konusu olunca kendisini öylesine zayıf, silahsız ve tesirsiz hissediyordu ki oğlunu kaçırmış lüzumundan fazla Amerikan bir İbrahim gözünde dakikadan dakikaya ölçüsüz bir önem ve heybet kazandı. Bilhassa heybet. Artık eski adamını iç karartan bir gölge halinde İstanbul'a sığdıramıyordu. Her an Edirne kapıda, Beykoz sırtlarında ve Bulgurlu'da onun tüyler ürpertici bir tembellikle Akın'ı boğduğunu kuruyor, bütün paralarını gece yaralarından sonra çantalar dolusu ona ulaştırdığı halde oğlunun ancak cesedine kavuşabiliyordu. Fevkalade güzel bir cesetti bu, saçları düzgün taranmıştı, yalnız alnının ortasında çıplak bir kurşun yarası, üçüncü bir göz gibi ısrarla bakıyordu. Acıtıcı, merhametsiz ve korkunç. En kötüsü de yıkıntısının altından çıkamayışı, bir asfalt ve siyah bira gorili. Oğlumu kaçırmaya mı yeltenmiş? Ha ha, ben şu kadar 10 yıllık Seyit Sabriliyim ve el ulağı itlerimle hem onu kurtarırım hem de o gorilin işkembesine 5 çelik çekirdekli mermi gömüp bira köpüklü pis kanını yılan sırtı asfaltların üzerine dökerim diyemiyor. Birbiri ardından kafasında parlayan çareler, tedbirler, hareket planları. Olgunlaşıp belirli bir biçim ve özellik kazanamadan gök fişekleri gibi darmadağın oluyor. Renk renk kıvılcımlarıyla etrafına dökülüyorlar. Biri gidip İbrahim'i otelinde kontrol etmeli. Saçma. Böyle bir halt eden goril köhne otelinin mütareke karanlığında oturup bonfileler ve spagettiler tıkınmakla devam eder mi? Saklanmıştır elbet bir yerlere. Yeterince bekledikten sonra ya telefon edecektir ya 2 satır mektupla şantajını yapacaktır. Peki Akın'ın dün nerede olduğunu araştırsak? Oktay suratına göz diye gezdirip durduğu yeşil böcekleri kımıldatıp, İbrahim böyle şey yapmaz dedi ama madem ki istiyorsunuz araştıralım. Yılmaz otele gidip sorsun, Salih Küçük Rıza'yı bulur, ağzını arar, Güngör de. Seyit Sabri daha o dakika ilk cümleye takıldı. Nasıl yapmaz, malımı bilmez miyim ben? Oktay saygıyla önüne bakıyordu, omuzlarını bulabilse adama benzeyecekti. Affedersiniz dedi ama onu en son gören benim. Aslında Seyit Sabri o kadar kendi kendisinin içindeydi ki oğlunun evden kaçmasının da gerçekte olduğu gibi değil, yaşadığı kar ve zarar hesaplarını rekabet ve düşmanlıkların çerçevesinden görüyordu. Bu defa yıkılmıştı fakat. Tartışmasız 2 kere 2 4 yıkılmıştı. Adamları bunu fark etmesin diye yalnız kalır kalmaz viski şişesine sarılıyor, kötü sarı bir alkolden onu her şeyiyle bir gün önceki, ne bir günü, birkaç saat önceki sürgündeki kral yaşamasına aktaracak saklı ve sihirli bir güç arıyordu. Şehirler ve milletler arası telefona küstahça fikirlerini tükürecek, ofisinin camlarından haliçe, majeste bakışlarıyla çok yukarıdan bakacak, hani o eski yaşamasına, aksi gibi dilinin ucunda yaşadığı son İbrahimlerden birinin sırtlan sözleri. İnsan hayatını beşeri şeyler üzerine kurmalı, çünkü gerçekte bize tesir eden onlar. Beşeri şeyler üzerine kurulmamış bir hayat ne kadar büyük, ne kadar başarılı olursa olsun akla hayale gelmedik bir sebepten, ama beşeri bir sebepten çökebilir. Bardağını kıracakmış gibi avuçlarında sıkıyor. Bana bunu mu ispat etmek istedi? Rıfat Solakoğlu dudaklarının ucunda parıldayan bir tiksinti gayet ölçülü ve gayet hesaplı hareketlerle çantasını yerleştiriyor. Kağıtları senaryo dosyalarını mikroplu şeylermiş gibi parmaklarının ucuyla tutuyor, bazılarını çantasına sıralıyor, bazılarını çekmecelerine. Kaç defa tebarüz ettirdik biz noktayı nazarımızı, yerli film imalatçıları olarak parti mahfillerine, hükümete aksettirdik. Film sanayimizin kalkınması, milli kalkınmamızın bölünmez bir parçasıdır. Hükümetçe himayesi iktiza eder dedik. Yabancı film ithali böyle hesapsız kontrolsüz devam ederse bizim sermaye imkanlarımızın mahdut oluşu vesaire yüzünden korkulur ki... Ya da iyice sulhinin burnuna giriyor, kendinden emin gururlu. Yaz diyor, aynen yaz. Bu şahsi menfaat meselesi değildir, milli menfaat meselesidir. Gavur filmlerini ithal edenler dünyanın parasını kazanmışlar. Efendim, hala kazanıyorlar. Sinemalar onların elinde. Biz koca Beyoğlu'nda filmlerimizi geçecek tek sinema bulamıyoruz. Rejisör İhsan koltuğunun yumuşaklığını yaşıyor. Patronunu dinlemiyor bile. Pencereden görünen mavisi şüpheli bir gökyüzü parçasını gözlerine yapıştırıp içi sıra uğuldayan projeleri uygulamaya başlıyor. Şimdi bütün ağırlığı reklama vermeli. Uydurma bir biyografi, yüzlerce resim, röportajlar. Hele şu kızı bir tanıtalım, adı duyulsun, her köşe başına bir resmi görünsün, arkası kendinden gelecek. Senaryoda, parada, şirkette. Solak oğlu olmadık bir yerinde sözünü kesiyor kapıdakilere. Nerede kaldı bu herif diye soruyor. Şimdi gelecek diyorlar, çok sürmez. Saatine bakıyor, treni kaçırırsam diyor. Sonra Sulhiye, Ankara'da diye bir şeyler anlatmaya uğraşıyor. Bir yandan tiksine tiksine kağıtlarını yerleştiriyor, bir yandan anlatıyor. Ankara'da bu mevzu ile meşgul olacağım. Bizim cemiyet filmcilerin hakkını korumak için hükümet nezdinde vaka bazı teşebbüsler yapmıştı. Hatta başvekil yardımcısı bir konuşmasında... Rejisör Sulhiye bir sigara uzattı, Sulhiye dumanlı güneş gözlüklerinin arkasında öksüre sarsıla solak olduğunu dinliyordu. Cigarasının dumanını eliyle kovaladı, İhsan'a gülümsedi. Sonra ikisi birden patrona gülümsediler. Rejisör, siz diye işin için sürüp götürüyordu, İtalyacılarla uğraşa durun, biz de sizinle uğraşacağız elbet. Başka yolu yok bunun. Filmciliğin bütün kârını büyük şirketler mi cebine indirecek? Küçükler ne halt etsin peki? Negatif kara borsada, stüdyolar ateş pahası, sinemalar tutulmuş. Sonra bir küfür kuruyor, büyük, yüzlerce zili olan, her saat başında çalıp ortalığı ayağa kaldıran müthiş bir saat kurarmış gibi. Heyecanlı, kanter içinde bir küfür kuruyor. İçine bir yerine güzelce yerleştirip saklıyor küfürünü. Madem ki Solakoğlu henüz patronu, hala iki film için mukavele var aralarında, bu küfrü boşaltamayacak. Hem ne diye boşalsın, sen patron oluncaya kadar, o hatta o zaman bile büyüklerine açıkça karşı çıkmayacaksın. Çıkarsan enayisin. Yaşatmazlar ki. Film vermezler, stüdyo vermezler. İki ölüm böğründe kurdelelerin aç yılanlar gibi ıslık ıslık ortada kala kalırsın. Şafak filmin kapısında gözleri aşağı aşağı düşmüş yoktan bir adam. Ellerini teker teker bütün ceplerine sokuyor çıkarıyor. Duacıyız diyor İhsan abi. Nasılsın Rıdvan? Allah ömürler versin. Sonra dileniyor. Fakire bir iş olursa. Rejisör İhsan ve Sulhi ona bir kemik atıp yürüyorlar. Patronu Ankara yolculuğuna uğurlayıp Beyoğlu'na defoluyorlar. Her ikisi patrondan, patron her ikisinden, ayrıca ikisi birbirinden nefret ediyor. Her biri öbürünün türlü dalaverasını, dolapçılığını, kalleşliğini biliyor ve susuyor. Pek pek bir prodüktör toplansa rejisör İhsan'dan açıldığını Solakoğlu tiksine tiksine, Esma'yı diyor üzerimize sıçratmayalım efendim. Sulhi kavuşuk papuçların tepesine deve tüyü paltosunun kuytularında eskimiş ve küflenmiş bir iskelet gibi takır takır ırgalanıyor. Öksürdükçe dökülüp dağılıyor. Bir figürana Solakoğlu'nun kadın ticareti yaptığını fitliyor. Artistliğine meraklı bir bar dansözüne, rejisör İhsan'ın ne fırıldakçı olduğunu yetiştiriyor. İhsan halbuki her fırsat bulduğu yerde Sulhi'nin gölgesine tükürür, cahilliğini ve şantajcılığını ipe dizer ama böyle yüz yüze gelince, hele gelecekle ilgili bir sürü projesi varsa, koluna girip omzunu okşar. Ne alemde gazete ha? Satış nasıl gidiyor? Hemen arkasına önemli bir soru. Paranı aldın mı Şafak filmden? Yok be abi, üçüncü gelişim bu. İki sayıdır film için üçer sütun palavra kesiyoruz. Kuruş koklatan yok. Sanki bedavaya çıkıyor gazete. Ha? Biz ekmek yemeyecek miyiz? Tutmuş nutuk atıyor seninki. Yok yerli filmlerin boku püsürü, yok bilmem nesi. Beyoğlu'na çıkmadan restorana bir 50 kağıt tostladı. Köşe başında durdu. Cüzdanından 4 onluk 2 5'lik çıkarıp tostladı. Yüzü zeytinyağı sürülmüş gibi yeşil yeşil parlıyordu. Adeta fısıldayarak. Al dedi, al ama bu başka. Yeni bir bomba patlatacağım. Herkes patlatıyor yeni bir bomba abi. Ayıp ettin Suni, birazdan bir yıldıza takdim edeceğim seni. Süper klas, Türkiye'nin Rita'sı. Göreceksin ya gözlerinde, saçlarını bir savuruyor. Suni gülümsedi. Haberimiz oldu dedi senin Rita'dan. Resul İhsan paltosun etekleri rüzgarda Beyoğlu'na tam bu anda girdi. Kısacık kollarıyla bütün bir öğle sonu kalabalıklığını iki yana iterek esaslı dedi. Birkaç konuşma yaparsın ha. 2-3 fotoğraf, iri iri başlıklar. Sen işini bilirsin ya, ben de naçizane. Galatasaray'da kuytu bir pastanede Gilda gelinceye kadar avuçlarıyla cam masayı kirlete kirlete neler anlatmıyor ki. Usandım başkaları hesabına çalışmaktan. Yeni işler peşindeyim. Elimde bir senaryo var, dehşet. Tam iş senaryosu. Daha adını koymadık ama belki Gilda'nın intikamı olacak. Gilda İstanbul'da. Nasıl? Karı zaten Rita'nın tıpkısı. Jön kolay. Servet'le konuştum. Borcu vardı bana. İster istemez kabul etti. Yalnız hadi hergelilik edeyim diyor. Yok şu ara sıkışıkmış, evinin taksidini bile verememiş. Yok Kemal filmde kontrata bağlıymış. Aslında numara bunlar. Tepeden aşağı numara. Meramı filme ortak girmek. Para kokusa kokusu aldı mı böyle yapar hep. Perili Köşk'ün tadı damağında kalmış keratanın. Tabii olmazsa şirket kuracağız. Kamuran'la geçen gece Güney Park'ta kafaları iyice tütsüledik. O mu? Oho, o dünden hazır kardeşim. Şimdi sen bu sayıda yeni bir film şirketi falan fıstık diye bir şeyler yakıştır. Gilda'nın röportajına komşu bir yerlere koyuver, oldu mu? Her ay 50 kağıdını alacaksın benden. Temiz temiz. İşi büyütürsek seni reklam şefi diye. Sokaküstü camlara tül perdeler çekilmiş, hesap makinesinin arkasına büyük ve beyaz bir saç kalabalığına yenilmiş siyahlı yaşlı bir kadın. Rum olmalı. Kucağında bitmez tükenmez bir van kedisi. Suri birdenbire rejissör insandan kopuyor, kedinin gözlerini bulmak, birine renk ötekine renk diye bakmak istiyor, bulamıyor. Kedi bıyıklarını bir demet anten gibi açmış, gözlerini inadına saklamış. O da gülerken dudaklarını uzatıp dönük ve dönük yeşil gözlerini inadına saklıyordu. Ha ha, sen daha bekle Athena, hesaplar yap, hayaller kur. Rejissör İhsan hususi geldi film için, barda beni ve oyunumu seyretti diye övün. Seni böyle biriyle tanıştırdığı için o beş para etmez dostuna dört elle sarıl. Su diye yüz verme, bak herifler seni nasıl harcıyor, gör bak. Gözlüklerinin dumanlı siyahında hastalıklı gözlerini dinlendiriyor. Hani diyor bir Athena var, dansöz, beygir Kazım'ın barında. Rejissör gülmekten kırıldı. Ne çabuk duydunuz be, sinek uçsa biz duyarız, sinekten önce duyarız hatta. Bir cigara yakıyor. Kızın aklı iyice yatmıştı ama diye bitiştiriyor. Yıldız olacak sanıyordu. İçin için bir ağrı. Daha çok bekler. Bunlara inanan bir de sevinç. Bana mum olmazsa Athena ehmak. Rejissör ellerini yeniden camlara bulaştırdı. Kılçık Nazım'ın bok yemesi. Yoksa ben ne bilirim karının hevesini. Bir gece Miço'da oturuyoruz. Küt geldi. İyi oldu. Lakin bu arada biz Gilda'yı ayarladık. Gilda yüksek omuzunun üstünden Sulhi'yi şöyle bir süzdü. Elini uzattı, Sulhi dudaklarını parmaklarının ucuna dokundurdu. Vay canına diye düşündü. Benziyor be, Gilda'nın eli tırnak cilası tütün ve ter kokuyordu. Rejissör, bey dedi gazetecidir, seninle konuşma yapacak. Gilda boyalı kirpikleri ve altın dişiyle çakmağına eğildi. Öyle mi dedi, memnun oldum. Arkasından çabuk çabuk başka bir laf. Bir kamyon birini ezmiş. Görseniz yarabbi içim kalktı. Şuracıkta hemen. Adamın gözleri akmış. Öylece duruyor kaldırımda. İri iri bakıyor sanki. Aman yarabbim. Rejissörün elini tuttu. Rüyama girecek İhsan. Elbet İhsan. Artık sadece ve yalnızca İhsan. Aralarında yeni, daha sıcak, daha içten bir ilgi yok mu? Birlikte lokanta lokanta, pavyon pavyon yaşadıkları, Rum şarkıcıları, İtalyan cambazları seyredip siirt battaniyeli kıl bir bekar odasının tenha yastığına baş koydukları bir gececik. İster istemez ilk dakikaların resmiyetini, daha sonrakilerin acemiliğini ve çekingenliğini eritip siliyor. Bundan sonra daha yakın, daha bağlayıcı bir münasebet kurmalarına yol açmış oluyor. Gilda ayrıca mesut. Sinema ve film işi olmasa da zaten sinema yıldızını üne kavuşmanın asıl anlamı henüz pek kavramadı. Sanki bütün bu tasarılar onu değil, ona pek benzeyen başka birini ilgilendiriyor. Geleceğini tanıyamıyor sanki. Bu yüzden asıl mutluluğu içi sıra tartışmasız benimsediği güzelliğine rağmen uzun zaman sarhoşlar arasında yalnız ve terk edilmiş sürünmesinin böyle umulmadık bir şekilde bitivermesinden geliyor. Bir iş adamı olarak gözünde bir türlü elle tutulu bir hal alamayan Rejissör İhsan, onu gezmelere götüren, rakılar içiren, ter koktuğundan asla söz etmeyen bir erkek olarak dipdiri. Rejissörün işine gelen de bu. Onu daha görür görmez damar içlerinde kıvılcımlı bir rüzgar esti mi esti. İlk düşüncesi al bu kadını götür bir yerlere, avuçlarına köpüklü şaraplar doldurup iç kulaklarına üfle ve kirpiklerinden öp. Oldu mu oldu. Üstelik Gilda kendini esirgemeyen, cömert, şehvetli, bereketli bir kadın. Münasebetlerin bu taraflara kayması şüphesiz Gilda'nın gözünde mukavelelerin ve kontratların önemini azaltır. Bu da onun çıkarına tıpatıp uyar. Ticaret için aşk, aşk için ticaret. Yaşasın Gilda. Sulhi ile bir buluşma kararlaştırıldı. Sorular hazırlayacak, ardına bir fotoğrafçı ekleyip şu günlerde gelecek. Konuşacaklar. Resim çekecekler, dedikodu yapacaklar. Gideceği sıra Sulhi bir zaman tepelerine dikildi, öksürdü, aksırdı. Şu ezilen adamı da dedi, gidip bir göreyim. Gözleri kaldırımın üstüne demiştiniz değil mi? Ümit göz gezdirirken albümde bir fotoğrafa takılıyor. Bir zaman başından ayrılamıyor. Ufak bir resim bu. Eskimiş, biraz rengi atmış bir gençlik resmi. Lisenin bahçesinde Mahmut'la bir arkadaşı yan yana durmuşlar. İkisi de izci kılığında ve gerektiğinden çok fazla ciddi. Ümit ilkin bir anne gülümsemesiyle eğildi onların üzerine, şefkatle baktı. Hemen arkasına içinden yukarıya başa çıkılmaz bir ağlamak isteğinin yükseldiğini duydu. Hayır, bu duyguya yenilmek istemiyordu bugün, yenilmeyecekti. Dudaklarını ısırarak albümü dolduran öteki resimlere dağılmayı denedi. Mahmut ona bu albümü hiç göstermemişti. Ne bu kasketli saçları, 3 numara tıraşlı lise öğrencisi Mahmut'u tanıyordu, ne kim bilir ne zaman çok bilmiş bir kasaba fotoğrafçısının kağıda geçirdiği şu yarı köylü çocuğu. İstanbul'dan geriye Balıkesir'e ve Gönen'e doğru aslında onun hiç tanımadığı fakat tanıdığı kadarını yapan bambaşka ve herhalde o derece önemli bir Mahmut yaşamıştı. Cumhuriyet bayramlarında trompet çalarak caddelerden geçen, okul takımında voleybol oynayan, pörsük gözleri bir yanıyla içlerine öbür yanıyla geleceğine açılmış adam akıllı hızlı, iyice çalışkan bir Mahmut. Ümit kulağında beraber günlerinden kalmış sözler, dudaklarında hep o yorgun, hep o biraz üzgün anne gülümsemesi, Mahmud'un bu İstanbul öncesine uzanmaya, onu anlamaya çalışıyor. Gönen'den Balıkesir'e okumaya geldiğimde 13 yaşımdaydım. Otobüsten iner inmez kaybolmuştum. Balıkesir o kadar kalabalık, o kadar büyüktü ki eniştemlerde oturdum bir vakit. Hem eniştemin Zaganospaşa Camii civarındaki aşçı dükkanı ona çıraklık ediyor, hem ortaokula devam ediyordum. Bir gece eniştem sinemaya götürdü beni. Ayaz bir geceydi. O güne kadar hiç sinema görmemiştim onun için. Artık iyice yakınında onun saklı fakat acılı, elle tutulabilecek kadar belirli gülümsemesi. Işıklar söner sönmez dehşetli korktum. Nerede bu Balıkesir? Eskimeyen buzlu bir sisin tepeden ovalara doğru mavi mavi uzattığı, saat başlarının saat kulesinden kışlalara, lise binasına, istasyona ve öğretmen okuluna dalga dalga dağıldığı. Pazartesi günleri köylüler bütün cami çevresini sarı kestane boklu bodur hayvanları, çıldırmış renkleri, hora tepen deli heybeleri ve insafsız bıyıklarıyla dolduruyor, sinekli ve pesmembe leblebi şekerlerine, tozlu lamba şişelerine, kızgın yağ ve acı soğan kokan aşçı dükkanlarına üçer beşer bölünüyor. Milli Kuvvetler Caddesi'nde paytonlara kurulmuş ihtiyar ve çok boyalı inekler halinde genel ev kadınları. Etiketleri yırtılmış mavi kaplı harita defterleri ve birbirlerine hayasızca zincirlenen teoremler. Parasız yatılılardan İstanbullu bir çocuk var ki mavi gözleriyle gökyüzünü iç ede ede koridorlarda akordeon çalar, şarkı söyler. Adı galiba Hüseyin. Şen gönlün şen olsun boğazın sarı kızı. Bir resim daha. 3-4 adam, korkutucu adam akıllı elleri, yassı ve pırasa bıyıklarıyla derme çatma bir aşçı dükkanının önünde durmuşlar. İri adamlar bunlar. Lacivert kasketleri, Yasemin ağızlıkları ve iğde çekirdeği tesbihleriyle fena halde halk. İçlerinden birinin bacakları arasında omuzları o zamandan göğsünün üzerinde duramayan Mahmud. Gözleri objektife alışmamış olmanın şaşkınlığından çok açılmış, saçları dipten tıraşlı, ütüsüz pantolonu boyuna kısa gelen, papuçlarının ökçesi basık. Sonra o fotoğraftan kalkıp haydi dükkanı kapattıkları gece saatlerine çömeliyorlar. Ortalıkta keskin bir köfte ve karpuz kokusu. Eniştesi cigarasını kulağının arkasına alıp ağzına iliştiriyor. Yakmadan önce bıyıklarını sıvazlaya sıvazlaya. Ahşam ezeni diyor, askerin içine bir laftır yayıldı. Yonan İzmir'i Hataş'a vermiş diye. Bakınca şu işe, bizim bölük kumandanı yüzbaşı çopur deyola bir delikanlı kim, Yavuz mu Yavuz? Hop demesiyle tek milimiz at koparıp. Mahmud'u işini bırakmış, söylediklerini dinlerken yakalıyor. Lan Mahmud, lan koca dana, büyüklerin lafı dinenmez mi diye kaç kere tembih ettik ya, hinci varıp kulağını tutarsam. Ümit yeniden içten içe düğümleniyordu. Yeniden aynı başa çıkılmaz ağlamak isteğini duydu. Hayır, ağlamayacaktı, sayfayı çevirdi. Fakat hayret, resim bütün diriliğiyle gözlerinin önünde kalmıştı. Farkında olmadan oğlunu severmiş gibi Mahmud'um dedi, Mahmud'um. Sonra ona ilk defa böyle dediğini hatırlayıp daha çok ezildi. Utanıyordu da. Çünkü tam da bu sıra ona 5 yaşını kutlamak için neredeyse boyuna ulaşan, gözleri açılır kapanır bir bebek armağan etmişlerdi. Beyaz, bitmez, tükenmez bir masanın üzerinde otomobil tekerleği yerliğinde bir pasta yatıyordu. Arkasından Ümidi alıp Galatasaray Lisesi'ndeki çocuk balosuna götürdüler. Herhalde 23 Nisan bayramıydı. Ufacık saçları kocaman kurdelelerle örülmüş beyaz tafta tuvaletli bir Ümit. İnce uzun boynu ve kalabalık gözleriyle fraklar giydirilmiş tombul oğlan çocuklarının kolları arasında dans ediyordu. Her tarafta krepon kağıtlarından türlü türlü süsler. Bin bir renkli Japon fenerleri ve konfetiler. O zamanlar annesi sağdı. Şişli'deki apartmanlarında piyano çalıp dururken kocasına dönüyor, bir şeye müthiş şaşmışçasına gözlerini açarak ''Benim kızımın'' diyordu, ''öbürlerinden ne eksiği var zihni?'' Maazallah ya kaybolursa sokaklarda, ya başına bir kaza gelirse. İyisi mi otomobil her sabah onu mektebe bırakır, her akşam üstü kapıdan alıp eve getirir. Sen Şevki Efendi'ye söyle yarına itibaren. Ümit albümü bıraktı çünkü radyoyu antene bağlamaya uğraşan elektrikçi çocuk galiba bu işi becermişti. Odanın darlığına ve karanlığına epeyce büyük ve aydınlık gelen bir Balkan müziği ansızın önüne sandalye masa ne gelirse yıkıp devirerek süratle tavana yükseliyor. Ümit yanına geliyor çocuğun. Oldu mu diyor, aferin. Çocuk 16'sında ya var ya yok fakat besbelli büyümüş sayıyor kendine. Oldu abla diyor, olmaz mı? Yalnız toprak hattını prizden aldık. Ümit gülümsüyor. Aferin diye tekrarlıyor. Adın ne senin? Güngör. Hadi Güngör, git şimdi abajurlar için 2 ampul al. Çocuk ellerini ayaklarını dört bir tarafa dağıtarak savrulup gidiyor. Ümidi orada, yani Mahmud'un odasında korkutucu bir canlılıkla kımıldanıp duran eski fotoğrafların, Fransızca plakların ve plastik ceplik cep kitapların sevimli dağınıklığı ortasında puan blö radyosuyla baş başa bırakıyor. O da bir bakıma aynı oda, aynı halı, aynı divan, aynı yazıhane ve aynı Mustafa Kemal. Yalnız sabahtan beri Ümit'in gelecek yaşantısı için taşıyıp getirdiği radyosu Mahmud'a ait herhangi bir köşe başına tutmuş. Tarla başındaki bir elektrikçiden uydurduğu iki ucuz masa abajuru, bir elektrik sobası kendine göre birer yalnızlık kuytusuna yerleşmiş. Plakları, kitapları ise gizli gizli uzayıp giden bir eski Beyoğlu evleri melankolisinin ikisine birden aitliğini çoğaltıyor. Elbiselerinin çoğu da Mahmud'un basit ve hantal dolabında, onun ceketleri ve pantolonlarıyla bir arada. Taşınmış sayılabilir Ümit. Kararını anahit olmasaydı imkanı yok gerçekleştiremezdi. Belki sadece radyosunu, pek pikabını getirebilirdi ama öbürlerini imkanı yok. Radyo ve pikabı onartmak, elbiseleri temizleyiciye götürmek bahanesiyle hazırladılar. Mahi de zaten çok ilgilenmedi. Babasını şirkete bırakıp dönünce Ümit şoförden arabayı istedi ve eşyalarını bir kere de evine, daha doğrusu odasına taşıdı. Hemen döndü. Kereşoğlu arabayı hissetir diye hem yemekte bulunmak için. Oysa yemekte yalnızdılar. Maide ölü saçlarına bigudiler takmış, dallı budaklı damarlarının masmavi ağı içine gerilmiş, iki çatal rosta aldı, bir kaşık pilav, kaşla göz arasında üç bardak şarap yuvarladı. Ve defolup uyuz uyuz tüten bir kulüp cigarasına tünedi. Ümit'in yemeğini her zamankinden başka adeta çalışkan bir iştahla yediğini, oturduğu yerde fosfor yansımalarıyla sevinip durduğunu fark etmemişti bile. Daha iyi ya, o da kalktı, tekrar odasından geldi. Bu defa yanına elleri ayakları kalabalık eden Güngör'ü ekleyip geldi. Şimdi yerleşiyor, ağır ağır, sindire sindire. Eski ve tortu bağlamış bir Benediktin likörünü tadarmış gibi kopkuyu. Radyosu, elektrik sobası, abajurları şehir cereyanına bağlanacak, bağlanıyor, bağlandı işte. Kitapları, elbiseleri yerleşecek, yerleşiyor, yerleşti. Artık Madame Karanfilya'nın Pelesenk sokağındaki pansiyonu yarı yarıya Mahmut'la Ümit'inse, yarı yarıya besbelli Bükreş'ten yürütme bir Balkan müziği, sütlü beyaz General Electric ampulleri ve yeni keşfedilmiş bir gezegen uydusu kızıllığıyla odaya mahcup sıcaklığını hohlayan elektrik sobasının. Ufacık bir mutluluk tutar gibi misin Ümit?